Değerleriyle Türkiye. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Bize +90 312 463 3419, 463-3421 numaralarından ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise degerliturkiye@trt.net.tr. Değerleriyle Türkiye programında bugün Batı Anadolu'nun güzel kentlerinden Manisa'ya gideceğiz ve Manisa deyince ilk akla gelen şeylerden biri olan Mesir Macunu Festivali'ni konuşacağız. Bu yıl 23-29 Nisan tarihleri arasında tam 479. kez kutlanacak olan Manisa Mesir Macunu Festivali, 2012 yılından bu yana UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesinde de yer alıyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün hem stüdyo hem de telefon konuklarımız var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi Ahmet Erman Aral stüdyo konuğumuz. İlerleyen dakikalarda telefon konuklarımız da olacak. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tanık ve Ege Üniversitesi Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Ekici telefon konuklarımız olacak. Stüdyo konuğumuz şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Efendim, Mesir macunu nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır?
Mesir Macunu Festivali, baharın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz'da aslında ortaya çıkmış ve yaklaşık 1539'dan beri kutlanan bir bayram. Dönemin valisi Müştak Lütfi Bey'in saltanat bakiyesi olarak görüp yasakladığı 1926-52 arasındaki 25 yıllık dönemi saymazsak aslında 480 yıldır, yaklaşık 480 yıldır kutlanan bir bayram. Tabii bu şifalı yiyeceğin ve festivalin bir öyküsü var. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan bir sonbahar ayında sebebi bir türlü belirlenemeyen bir hastalığa yakalanıyor. Ve hiçbir hekim ne kadar çabalasa da onu iyi edemiyor. Durum Merkez Efendi'ye bildiriliyor. Merkez Efendi o dönem Sultan Camii ve Külliyesi'nin bir nevi idarecisi ve aynı zamanda bu külliyeye bağlı Darüşşifa'nın yani hastanenin de başhekimi konumunda. Kendisi aslında bir çeşit halk hekimi. Hı hı. Otlardan ilaçlar yaparak hastaları, insanları iyi eden bir hekim. Durum kendisine bildiriliyor. Bir karışım üzerinde çalışıyor ve sonunda 41 çeşit baharat ve bitkiden ürettiği bir macun tarifini saraya gönderiyor. Hafsa Sultan da bu macun ile sağlığına kavuşuyor. Daha sonra Hafsa Sultan yardımsever kişiliğiyle tanınan ve halkla ilişkisi çok iyi olan bir sultan. İyileşmesini sağlayan bu mesir macununun her yıl Nevruz ayında halka da kendisine getirdiği gibi sağlık ve esenlik getirmesi ümidiyle dağıtılmasını istiyor. Tabi burada bazı çalışmalarda Hafsa Sultan'ın bu talebinin arkasında o dönem ovalarda yaşayan Manisa halkını biraz daha şehre, külliyenin, caminin etrafına toplama düşüncesinin olduğu da söyleniyor. Bu açıdan baktığımızda da aslında festivalin tarihi açıdan sosyal bir temele dayandığını da söyleyebiliriz. Evet. Genel olarak bu şekilde hikayesi.
Evet. Peki Mesir adı nereden geliyor?
Mesir kelimesinin daha önce 11. yüzyılda yaşamış İbn Sina'nın geliştirdiği Mesrositos adıyla anılan bir macundan geldiğini söyleyen bir tez var. Bu görüşlerden biri. Bir diğer taraftan bir tıp tarihçisi Profesör Doktor Feridun Nafiz Uzluk başka bir şey söylüyor. O da M.Ö. 1. yüzyılda yaşamış Pontus kralı 6. Mitradates'in isminin günümüze gelen şekli olduğunu söylüyor. Mitradates zehirlenmekten korktuğu için zehirlenmelere karşı bir panzehir hazırlatıyor. Bu panzehirin adı Mitridatikum. Bu Mitridatikum daha sonra Mitir, daha sonra da Mesir'e dönüştüğü yönünde görüşler var.
Evet.
Mesir'in adının buradan geldiği söyleniyor.
Evet, 479 yıl önce bunlar olmuş. Peki daha öncesinde Mesir'e ait kayıtlar var mıdır?
Şöyle, daha geriye gidildiğinde aslında Mesir macununun tarihinin 5000 yıla dayandığını söyleyen çalışmalar var. İşte Babil, Sümer, Mısır, Asur, Hitit, Roma kültürlerinde de bu macunun farklı adlarla ama benzer içeriklerle, benzer amaçlarla kullanıldığını söyleyen çalışmalar mevcut.
Evet. Peki 41 çeşit baharatla yapılan Mesir macununun içeriği nedir? Yapılış yöntemi nedir?
Şöyle, bugün 41 çeşit bitki ve baharattan yapıldığını bilsek de aslında orijinal tarifte 80 çeşit baharat ve bitkinin olduğu ama zamanla bu bitki ve baharatlara ulaşılamadığı için 41 çeşide düştüğü söyleniyor. Burada şu parantezi açabiliriz sayı ile ilgili olarak. Türk mitolojisinde ve İslam'da aslında 41 sayısı uğurlu görülüyor. Aslında 41'e yüklenen uğur 40'la da ilişkisi, 40'la kurulan ilişkisi üzerinden de anlatılıyor. Şöyle ki 40 sayısının bir fazlası olması nedeniyle bu sayının 40'ın anlamını pekiştirmek amacıyla kullanıldığı 40 söyleniyor.
40 sayısı neden önemli?
40 sayısı şundan dolayı önemli. Mesela sözlü kültürden bazı örnekler verebilirim. 40 Pınar, Ali Baba ve 40 Haramiler, 41 kere maşallah, hı hı. 40 yılın başı, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var derken hep bu sayı karşımıza çıkıyor. Yani iyi dilek, temenni ifade ederken veya işte kırklama, kırk uçurma çocuklara yapılan törenlerden evet. bahsedersek her ne kadar bugün kırklama veya işte kırk uçurma törenleri geçmişe kıyasla azalmış olsa da genel olarak bu şekilde kısaca yer adlarında, dini inanışlarda veya işte doğumla ilgili uygulamalarda 40 sayısını hep görüyoruz. 40 sayısıyla ilgili olarak da son olarak şunu söyleyebilirim. Anna Marie Schimmel, Alman araştırmacı 40 sayısıyla ilgili şunu söylüyor. Bir şeyin tamama ermesi, hazır olması anlamında hazırlanma ve tamamlanma sayısı diyor 40 sayısı için. Bu açıdan baktığımızda da 41 çeşit baharatın tedavi etme bakımından tamam olma, yeterli olma, insanları iyi etme anlamını taşıdığını da söyleyebiliriz.
Peki bu baharatlardan biraz örnekler verelim. Ne tür baharatlar var mesir macununun içinde?
Mesir macunun içinde çok çeşitli baharatlar var. Bir kısmını saymak gerekirse zencefil, karabiber, kakule, meyan kökü, portakal kabuğu, gibi pek çok baharat ve bitki aslında bu macunun içeriğinde kullanılıyor.
Evet, zencefil deyince aklıma hemen zencefilin faydaları geldi.
Evet.
Mesir macununun faydaları nelerdir? Bilinen faydaları var mıdır?
Şöyle, mesir macununun halk tarafından inanılan faydalarından bahsedebilirim. Öksürüğü kestiğini, soğuk algınlığını giderdiğini, mide ve bağırsak ağrılarını giderdiğini, sindirimi düzenlediğini, bunun dışında vücudun sıvı dolaşım dengesini kurduğuna inanılıyor. Yani halk bunları buna inanarak bu macunu tüketiyor şeklinde cevaplayabilirim.
Evet. O zaman kısa bir müzik arası verelim. Bir Manisa türküsü dinleyelim. TRT Yurttan Sesler topluluğu seslendiriyor. Aman aman nalbandım. Thank you. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında değerleriyle Türkiye'ye devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Ahmet Erman Aral'la konuşuyoruz. Mesir Macunu'nu. Mesir Macunu Festivali'nde ne tür etkinlikler yer alır efendim?
Mesir Macunu Festivali'nde ne tür etkinliklerin yer aldığından bahsetmeden önce belki şundan söz edebilirim. Macunun yapımı, yapım aşaması. Hı hı. Yani festivale kaynaklık eden macunun yapım aşaması. Bilindiği üzere Mesir Macunu'nun yapımında Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği öncü konumda. Bu macunun üretiminde hiçbir teknoloji kullanılmıyor. Tamamen el emeğiyle üretilen bir macun söz konusu. Çok kısa şekilde yapımından bahsedersek işte su ve şeker bir kazanda kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra bu karışım bir bakır kazana aktarılıyor. Orada bir süre bir gün bekletildikten sonra başka bir köşede karıştırılan baharatlarla birleştirilerek hamur kıvamına getiriliyor. Ve daha sonra kadınların yine el emeğiyle parlak kağıtlara tek tek sarılarak paketlenmesiyle üretim aşaması sonuçlanıyor.
Evet.
Yapım aşaması bu şekilde. Yapım aşamasından bahsederken belki şundan da söz edebilirim. Az önce sağlığa faydalarından söz etmiştim ama burada şundan da bahsedebilirim. Halk inanışlarında da aslında bu mesir macunun yer ettiğini görüyoruz. Mesela o yıl mesir macununu tüketeni yılan veya çıyan sokmayacağına veya işte macun yiyenin pek çok hastalıktan korunacağına, çocuğu hı-hı. olmayan kadınların çocuk sahibi olacağına inanılıyor.
Evet, faydalarını konuşmaya devam edeceğiz. Bir telefon konuğumuz var. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tanık şu anda telefon konuğumuz. Merhaba efendim.
Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
23-29 Nisan'da 479. kez kutlanacak olan Mesir Macunu Festivali'nin bu yılki içeriği nedir efendim?
Evet, 23 Nisan Salı günü, 28 Nisan Pazar günü final.
Hı hı.
Bu sene Salı günü 23 Nisan'da çocuklara yönelik faaliyetlerle başlayacak festivalimiz. Bando, dans gösterileri, sokak konserleri gibi etkinliklerle renklenecek. Ve bu haftanın içinde halk konserleri, sempozyumlar, sporla ilgili gösteriler. Yani dolu dolu Manisa'nın bir bayramı şeklinde biliyorsunuz festival kutlanıyor.
Evet.
Yine tabii ki yabancı katılımcılar olacak. 17 farklı ülkeden 186 kişilik halk oyunları gösterileri ve 70 kişilik delegasyon katılımıyla uluslararası boyutta biliyorsunuz yapıyoruz festivalimizi. Bu da tanıtım anlamında hem Manisa'nın Türkiye'nin tanıtımına ciddi katkı sağlıyor. Tabii ki bu köklü gelenek dünyada örneği yok. 500'le yakın bir gelenek, bir inanış. Bu tarafı çok önemli ve insanlar kendiliğinden pazar günü 28 Nisan'da dernek olarak hazırladığımız geleneğe en yakın 41 çeşit baharat barındıran mesir macunlarımız 6 ton hazırlandı şu anda. Pazar günü 28'inde öğle namazından sonra Sultan Camii Kubbe Minare'nde halkla buluşacak. Orada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Tabii bunu canlı yaşamak çok farklı. Ben herkesi bu vesileyle sizin aracınızla Manisa'ya bu coşkuyu yaşamak için de davet ediyorum.
Teşekkür ediyoruz. Halkın katılımı nasıl peki? Yoğun ilgi var herhalde değil mi?
Her yıl artık o bilhassa final saçım günü yani bir şekilde artık doğal kendi gidiyor. 50-60 bin kişi 70 her yıl çoğalarak
evet.
Sultan Camii çevresinde insanlar toplanarak oradan bir tek mesir macunu kapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Çok ciddi anlamda katılım oluyor ve bu her yıl büyüyerek devam ediyor. Bu anlamda da bu inanışın ne kadar değerli olduğunu, insanlar için önemli olduğunu görmüş oluyoruz.
Efendim biraz da derneğinizin çalışmaları hakkında bizi bilgilendirir misiniz?
Tabii ki. Derneğimiz 1959 yılında Türkiye'de yine en eski sivil toplum örgütlerinden biri. Manisa'yı ve Mesir'i tanıtmak adına Manisalılar tarafından kurulmuş bir sivil toplum örgütü. Şu anda gelinen noktada da her yıl 21 Mart'ta Nevruz'la birlikte temsili karma törenini yaparak Nisan ayında da biliyorsunuz katılımın fazla olması için, havaların daha güzel olacağı için festivalimiz kutlanıyor. Derneğimiz şu anda 12 ay boyunca mesir macunu üreten, yıl içinde de vatandaşlara ulaştıran, kurumsal şekilde mesirin tanıtımına yurt içinde ve yurt dışında katkı vermeye devam ediyor. Ve komitenin içinde de önemli bir yer edinmiş oluyor. Mesir'in bugünlere gelmesinde tanıtım anlamında derneğimizin ciddi çalışmaları var. Geçen ay itibariyle coğrafi işaretini de mesir macunun, yani bir şekerleme olarak artık görünmemesi için, belli standartlara kavuşması için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu anda Manisa mesir macunu coğrafi işarete de kavuşmuş durumda. Bu da biliyorsunuz güzel bir o ürüne resmiyet getiriyor. Ve aynı zamanda da biliyorsunuz UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine eklendi Uluslararası Mesir Festivali. Bu anlamda da artık bu festival tescillenmiş oluyor. Yurt için, yurt dışındaki birçok insan UNESCO'nun listelerinde evet Türkiye'de Manisa'da böyle bir festival varmış diyerek turizm anlamında da, turist anlamında da önümüzdeki yıllarda bunun katkıları olacağına da inanıyoruz.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tanık telefon konuğumuzdu. Evet, biz konuşmaya devam edelim faydalarını Mesir'in.
Evet, az önce bahsettiğim gibi halkın inancı doğrultusunda tükettiği belli tıbbi faydalarının yanında, tıbbi olduğuna inanılan faydalarının yanında bazı inanışları da beraberinde getirmiş bu macun. Örneğin o yıl macun yiyeni yılan veya çıyanın sokmayacağını veya işte macun yiyenin pek çok hastalıktan korunacağını, çocuğu olmayanların o yıl çocuk sahibi olacağını, kapı arasına yerleştirilen mesir macunu kağıdının haşeratı, böcekleri evden uzak tutacağını, işsizlerin iş sahibi olacağını veya işte bekar olan genç kızların o yıl içerisinde evleneceğine dair inanışlar da mevcut. Hatta bu son saydığım şey, yani bekar kızların o yıl evleneceği inancı, manileri halk şiirine de yansımış. Eskiden Manisa'da mesir macunu dağıtılacağı gün her evde bir heyecan, bir hareketlilik olurmuş. Kızlar da geleneksel şekilde ellerine kına yakarak macunun dağıtılacağı esnada maniler söylerlermiş. Macunu dağıtan hafızlara atfen, mesela hafız kınalarıma baksan ya, baksan da macunu atsan ya şeklinde maniler söylerlermiş. Tabii binlerce insan macun almak için orada mücadele ediyor. Herkes macun almayı başaramıyor. Dağıtılan macundan kapamayan genç kızlar da kınalarıma bakmaz ki, baksa da atmaz ki diyerek üzüntülerini belli ediyorlarmış. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz belki. İnsanların umudunu, sevgisini, beklentisini veya yaşama tutunma arzusunu yansıtması bakımından da bu festival aslında çok önemli.
O zaman festivalde kapmak gerekiyor mesir macununu.
Evet.
Bir yerden gidip almak ya da evde hazırlamakla bu inanışlar gerçekleşmiyor.
Hayır. Evet. Bu festivalde, evet, maharet bu festivalde belli oluyor. Dolayısıyla bu söylediğim özelliğinden dolayı da yani insanlara bir umut vaat ediyor oluşu, genci, yaşlısı, esnafı, çocuğu, kadını, toplumun çok farklı kesimlerini daha kolay şekilde bir araya getirmesini sağlıyor. Bu festivalin öne çıkan özelliklerinden biri.
Peki önceden ne tür etkinlikler yapılırmış, şimdi ne tür etkinlikler yapılıyor? Arada bir fark var mı?
Şöyle, önceden yapılan etkinlikleri Hulusi Tüser'in Manisa'da Mesir adlı kitabından biraz öğrenebiliyoruz. Eskiden bu esere göre kutlamalar en az 4, en fazla 14 gün sürermiş. Bugünkü programlara baktığımızda kutlamaların iki parçaya ayrıldığını görüyoruz. İlk olarak 21 Mart'tan söz edebilirim. 21 Mart'ta az önce belirtildiği gibi temsili bir macun karma töreni yapılıyor. Tabii burada parantez içinde şunu belirtmekte fayda var. Eskiden 21 Mart macunun hem karıldığı hem yendiği günmüş. Bugün sadece macunun karıldığı gün konumunda 21 Mart. Tabii macunun bugün karılması Nevruz'la birlikte doğanın uyandığına, bereketin geldiğine, aydınlığın karanlığı veya yazın kışı yendiğine dair inançla da iç içe. Bu yüzden de Nevruz macunun 21 Mart'ta karılması gerektiğine inanılıyor. Zaten eski uygulamaya baktığımızda da devrin tıp anlayışına göre macunun ilkbaharın birinci günü, yani 21 Mart'ta tüketilmesi gerektiğini görüyoruz. Çünkü bu tarih Nevruz'un taşıdığı olumlu anlamlar nedeniyle.
Bir de belki baharatların taze olması da etkili olabilir mi bunda?
Evet muhakkak. Çünkü hatta bugün hani biraz önce bahsettiğim gibi eskiden 80 çeşit baharat ve bitkiden yapılırken bugün 41 çeşide düşmüş. Bu da aslında çeşitliliğimizi kaybettiğimizi de gösteriyor bir anlamda, doğal anlamda. 21 Mart tarihine belki geri dönersem burada macunun şifa kaynağı olarak görülmesinde 21 Mart tarihinin kilit önemde olduğunu görüyoruz. Çünkü macunun bu tarihte dağıtılması tesadüf değil. Kış mevsiminden çıkan bedeni temizlemek, kuvvetlendirmek ve bahara hazırlamak niyetiyle aslında özellikle bugün tercih ediliyor. Yani insanların macunun pek çok derde deva olduğuna inanması macunun Nevruz'da tüketilmesiyle doğrudan ilişkili bir şey. İnsanlar bahar aylarını işte hastalıkları yendiğine, vücudu zinde tuttuğuna inandıkları bazı bakım ve tedavi yöntemleriyle karşılamak istiyorlar. Ve Nevruz da aslında buna, mesir macunu da buna vesile oluyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Ve 21 Mart'la özdeşleştiği için de kutlandığı tarih bugün Nisan'a kaymış olsa da 21 Mart macunun karıldığı gün olarak sabit. Nevruz'da iç içe geçtiği için.
Evet, kazanlarda sanırım karılıyor. Büyük kazanlarda.
Evet, yapılışından kısaca bahsedersek şöyle. Su ve şeker bir kazanda kaynatılıyor. Hı hı. Daha sonra bu karışımın istenen kıvama gelmesi için bu karışım bakır kazanlara aktarılıyor ve bir gün bekletiliyor. Daha sonra ayrı bir yerde harmanlanmış 41 çeşit bitki ve baharat. Bu bitki ve baharat 14 kadın tarafından hazırlanıyor.
14 sayısının bir anlamı var mı?
Bildiğim kadarıyla yok. Yani evet. Bildiğim kadarıyla yok.
Gelenektir belki de.
Evet, evet. Bu 14 kadın hamur kıvamına gelene dek bu karışımı yoğuruyor. Daha sonra bu bittikten sonra yine el emeğiyle parlak kağıtlara bu macunları tek tek sararak paketleme işlemini tamamlıyorlar. Yapılışı genel hatlarıyla bu şekilde.
Evet, o zaman bir Manisa türküsü daha dinleyelim mi? Evet değerli dinleyicilerimiz, bir Manisa türküsü daha dinliyoruz.
Ayşe'nin evinde boyalı da sandık. Ayşe'nin evinde boyalı da sandık. Sandığın içinde kırmızı fındık. Sandığın içinde kırmızı fındık. Ayşe de bize geliyor sandık. Ayşe de bize geliyor sandık. Yanarım yanarım boylarına. Canım kurban olsun yollarına. Yanarım yanarım boylarına. Canım kurban olsun. Ayşe'nin eline yakılmış tagnalar. Ben nasıl edeyim söyleyin ağalar. Ben nasıl edeyim söyleyin ağalar. İki de gözüm durmadan kan ağlar. İki de gözüm durmadan kan ağlar. Yanarım yanarım boylarına. Canım kurban olsun yollarına. Yanarım yanarım boylarına. Canım kurban olsun yollarına.
Değerleriyle Türkiye devam ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi Ahmet Erman Aral stüdyomuzda. Evet efendim, günümüzde etkinlikler nasıl?
Günümüzde etkinlikler şu şekilde. Son yıllarda etkinliklerin Nisan ayının sonuna kaydığını görüyoruz. Festivalin ilk günü yine dualarla mesir karma merasimi yapılıyor. Ve diğer günlerde de işte sergiler, konserler, paneller, gösteriler ve yarışmalar düzenleniyor. Asıl önemli kısım az önce bahsedildiği üzere aslında festivalin son günü. Festivalin son gününde Sultan Camii'nin önünde kurulan bir platformun üzerinde Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi'ye Mesir macununun halka dağıtılmasına ilişkin berat verişi canlandırılıyor. Burada aslında 16. yüzyılın Osmanlı Devleti'ni yansıtan tarihi bir canlandırmayı görüyoruz. Her yıl farklı tiyatro veya sinema sanatçılarının katılımıyla bu tarihi canlandırma gerçekleştiriliyor. O dönemin kıyafetlerine uygun şekilde aslında bir nevi tiyatroya döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu yönüyle festivalin derin tarihi köklerine görsel hafızanın canlandırılmasıyla da katkı yapıldığını söyleyebiliriz. Yani ortada bir tiyatro var. İnsanlar görerek aslında Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılına gitme şansı elde ediyorlar festivalin bugününde. Ve bu canlandırmanın ardından da Merkez Efendi rolündeki kişi ve beraberindeki insanlar Sultan Camii'nin kubbesinden ve minaresinden avluda toplanan halka eller havaya, eller şifaya diyerek tonlarca mesir macunu saçıyorlar. Dağıtımın tabi minarelerden saçılarak yapılması pek çok videoda görüleceği üzere festivalin en çok ilgi gören en kalabalık anı. Hatta valiliğin bu yılki festivalle ilgili verdiği bilgiye göre kubbe ve minarelerin yanı sıra evlerin balkonlarında dahil olduğu 45 noktadan 6 ton mesir macununun dağıtılması planlanıyor. Dolayısıyla bu yönüyle yurt içi ve yurt dışında pek çok insanı kendine çeken bu festivalin Manisa'nın şifa şehri olarak tanıtım açısından da çok önemli olduğunu görüyoruz.
Evet, bir telefon konuğumuz var. Ege Üniversitesi Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Metin Ekici. Merhabalar efendim.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza. Mesir Macunu Festivali 2012 yılından bu yana UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası temsili listesinde de yer alıyor. Festivalin,
doğru.
Evet, festivalin bu listeye alınma nedenleri ve alınma süreci nasıldı? Bizi bilgilendirir misiniz?
Sanıyorum diğer konuk arkadaşımız Mesir Macunu'nun tarihi ve nasıl oluştuğu ve bugüne kadar nasıl geldiğiyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.
Evet, konuştuk.
Ben de dinleyicilerimize öncelikle somut olmayan kültürel miras hakkında kısaca bilgi vererek konuya başlamayı tercih edeyim o zaman. Bilindiği üzere 2003 yılında UNESCO Genel Sekreterliği tarafından kültürel mirasların korunması ile ilgili bir sözleşme ortaya konuldu ve şu ana kadar dünyada 180 ülke bu sözleşmeye taraf oldu.
Hı hı.
Şimdi 1972 sözleşmesini dinleyicilerimiz bileceklerdir. Özellikle bu sit alanı kelimesinden hareketle, yani doğal, tarihi ve arkeolojik alanların korunmasına yönelik olan ilk sözleşme 1972 sözleşmesiydi. Bu sözleşme daha çok tarihi alanları, doğal alanları ve arkeolojik alanları korumayı hedef alan bir sözleşmeydi. Ancak insansız bir koruma anlayışından insan merkezli bir kültür alanını korumaya dönük olarak UNESCO tarafından 2003 yılında yeni bir sözleşme ortaya konulması ihtiyacının olduğu kabul edildi ve 2003 yılında bu sözleşme imzaya açıldı. Ve ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2006 yılında onaylamak suretiyle somut olmayan kültürel miras sözleşmesine taraf oldu.
Evet.
Şimdi somut olmayan kültürel mirasın tanımı kısaca, somut olmayan kültürel miras toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araç, gereç ve kültürel mekanlar şeklinde sözleşmenin içeriğinde tanımlandı. İşte bu çerçeveden hareketle somut olmayan kültürel mirasın alanları da 5 alan olarak belirlendi. Bunlardan ilki dil ve dille oluşturulan sözlü gelenekler ve anlatımlar. Yani destanlarımız, hikayelerimiz, türkülerimiz ve benzeri konular bu kapsam içerisinde.
Evet.
İkinci alan olarak gösteri sanatları, işte gölge oyunu, yani Hacivat Karagöz gibi.
Evet, bu alanlarda gibi. Aslında evet, programımızda bunlara yer verdik önceki programlarımızda efendim.
Muhakkak.
Evet. Festivalin listeye alınma nedeni nedir? Alınma süreci nasıl?
İşte ona geleceğim. Evet, üçüncü buyurun. Grupta da toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler var. Şimdi Mesir Macunu hem bir festival olarak, yani burada dinleyicilerimize ben ısrarla ve tekrarla şunu hatırlatmak isterim. Somut olmayan kültürel miras nesneleri korumayı hedef almaz. Yani bir kültür alanını ve bir kültür alanında oluşmuş olan geleneksel bilgi ve uygulamaları esas alır. Yani biz Türk kahvesi UNESCO temsil listesine kayıt edildi derken bizatihi kahveyi kastetmiyoruz. Hı hı. Ama biz kahve etrafındaki paylaşım kültürünü, yani Türk milletinin kahveyi bir sohbet, muhabbet, dertleri, kederleri, sevinçleri, mutlulukları paylaşma geleneğinin bir parçası olarak ve bunu bir bütüncül anlayış çerçevesinde bir kültürel miras olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla mesir macununun ve mesir macunu etrafında Manisa'da oluşturulan festivalin aslında bir paylaşım kültürü olduğunu, yani Manisa'nın, Ege'nin ve Türk milletinin 480 yıldır sahip oldukları bir nesneyi birbirleriyle paylaşmak suretiyle hastaların derdine deva, şifa olmaya dönük olarak bir paylaşımı gelenek haline getirdiklerini ve sadece kendi dar alanlarında, hatırlanacak olursa tarihsel olarak da Hafsa Sultan zaten sadece kendi sağlığına kavuşmakla mesir macununu kullanmak suretiyle yetinmiyor. Aynı zamanda bütün hastalara da bunun dağıtılmasını emrediyor.
Evet,
ve
efendim.
Zaten 1539 yılı olarak tarihleniyor genel olarak. O tarihten itibaren de mesir macunu her yıl Nevruz haftası olarak kabul edilen haftadan sonra veyahut da o hafta Sultan Camii'nin minaresinden halka atılıyor, dağıtılıyor ve bu şekilde de bir paylaşım. Böylece bütün toplumun sağlığı, bütün herkesin derdine deva olunması sağlanmış oluyor. İşte bu gelenek esas itibariyle bir kültürel miras.
Evet efendim.
Yani Türk milletinin bir sağlık unsurunu, bir şifa unsurunu gelenek haline getirip nasıl paylaştığını, nasıl birbirleriyle sağlıklarını ve mutluluklarını, yani bir kişinin değil bütün bir toplumun sağlığının önemli olduğunu ortaya koyduğu ve bu anlamda da bunu bir kutlamaya, bir festivale, bir şenliğe dönüştürdükleri gün olarak biz kabul ediyoruz. Ve
Sayın
bu çerçevede de...
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Ege Üniversitesi Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Ekici bizlerle beraberdi. Konuşmaya devam ediyoruz festivali. Festivalin hangi özellikleri UNESCO listesine alınmasını sağladı?
Az önce söz edildiği gibi 2012 yılında listeye girmiş bir miras Mesir Macunu Festivali. Mirasların bu listeye girebilmesi için belli kriterleri taşıması gerekiyor aslında. Biraz da bu kriterlerden ve neden insanlığın ortak mirası olarak Mesir Macunu Festivali'nin tanındığından söz edebilirim. İlk olarak bahsetmek istediğim boyutu aslında aktarım boyutu. Çünkü mirasın korunması doğrudan mirası ne kadar aktardığınızla ilgili. Bir mirası kuşaktan kuşağa aktaramıyorsanız onu korumuyorsunuz, koruyamıyorsunuz demektir. Mesir macunu da kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel bilgiler doğrultusunda hazırlanıyor. Macunun içeriğinde biraz önce saydığım gibi anason, çörek otu, kakule, karabiber gibi pek çok bitki ve baharat bulunuyor. Bu macunu hazırlayan bir aşçıbaşı var. Bu aşçıbaşı etrafındaki çıraklarına ve kadınlara geleneksel bilginin aktarılmasını sağlıyor sözlü ve uygulamalı olarak. Dolayısıyla etrafında bir festivalin oluştuğu ve her yıl on binlerce insanı kendisine çeken bu geleneğin bu mirasın aktarıldığını gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu aktarım boyutuydu. İkinci olarak az önce kısaca değinildi. Katılım boyutu.
Evet.
Bu somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi aslında kültürün korunmasında insanı odağına alan bir sözleşme. Bu yüzden de insanların, toplulukların, bireylerin mirasın korunmasına doğrudan katılımını çok önemsiyor. Burada kimler var? Rol alan insanlara baktığımızda bu mirasla ilgili. Burada aşçıbaşı ve çırakları görüyoruz. Macun renkli kağıtlara saran kadınları görüyoruz. Macun karma duası okuyan müftüyü görüyoruz. Veya festivalin kortej yürüyüşündeki mehter takımını, Manisa halkını, bölgedeki insanları ve uluslararası katılımcıları sayıyoruz. Bunun yanında bir grup daha var. Bu da kurumsal katkı veren grubu oluşturuyor aslında. Burada belediye var. Burada az önce bahsi geçen sivil toplum kuruluşu var. Burada üniversite var. Dolayısıyla bu mirasın etrafında ciddi bir katılım gücünün var olduğunu da söyleyebiliriz.
Aynı zamanda festivalin mekanı olan Sultan Camii'nin korunması da önemli bir husus.
Evet, şöyle somut olmayan kültürel miras aslında tanımı içerisinde de yer verdiği üzere kültürel mekanların korunmasına da önem veriyor. Çünkü mirasın kendisine yaşam alanı bulduğu fiziksel ortamdan, mekandan ayrı düşünülmesi mümkün değil. Örneğin Hıdrellezi ortasından bir derenin aktığı yeşilliklerle bezeli alanlardan veya Hıdırlık tepelerinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Benzer şekilde Kırkpınar'dan veya Edirne Sarayı içindeki Er Meydanı'ndan bahsetmeden yağlı güreş geleneğini anlatamayız. Benzer şekilde Mesir Macunu Festivali'nde Sultan Camii ve Külliyesi'nden bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. Bu açıdan mekanın korunması da öne çıkmıştır.
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ne yazık ki süremiz bu kadardı. Sayın dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi Ahmet Erman Aral Stüdyo konuğumuzdu. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Değerleriyle Türkiye.